İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 27 Aralık 2016. Bu yılın son ortaya karışık oturumdayız ve ortaya karışık oturumlarının ikincisindeyiz. Bu akşam bize Sarper Arıkan içecek yapımından, erişilebilir içecek yapımından bahsedecek. Daha çok alkollü içeceklerden bahsedecek sanırım. Daha sonra da ben de çok kısaca detoks içeceklerinden bahsedeceğim. Alkolsüz içeceklerden bahsedeceğim. Zamanımız kalırsa. Sözü Sarper'e bırakıyorum. Sarper hazırsan.
Evet, hazırım ben. Herkes selamlar arkadaşlar. Yeni bir eğitim gününde daha sizlerle birlikteyiz. Elif arkadaşımızın ortaya karışık eğitimlerinde. Bugün sizlerle içecek yapımını aslında paylaşmaya çalışacağım. Bunun temelinin nereden geldiğini birazcık sizlerle paylaşmak istiyorum. 2001 ve 2003 yılları arasında turizm, otelcilik, meslek lisesi, lisede meslek lisesi okudum ben ve birçok otel ve buna benzer yerlerde çalışma imkanı buldum. O zaman da belli bir düzeyde görme engelim olduğu için kendimce bazı yöntemler geliştirerek belli başlı kokteyllerin yapımı konusunda fikir sahibi olmaya başladım. Daha sonra da birazcık hani hobi de bununla birlikte gelişti. Ve size işte birazdan anlatacağım bir takım ipuçlarla temel olarak hani nasıl kokteyl hazırlanır. Bunun size küçük küçük böyle anekdotlarla vermeye çalışacağım. Şimdi en temel konu şu, bir kokteyl hazırlarken aslında bakarsanız yapmamız gereken birkaç şey var. Bir tanesi kokteyl hazırlamak için kullanacağımız ölçü anlamda ölçüler için veya işte kokteyl servis edeceğimiz bardak, o bardakların da aslında türleri birçok farklı şeyleri var. Örneğin işte bir dizel hazırlayacaksak işte birayla kolanın karışımından olur veya başka bir şekilde ve bunun boyutları var. Arjantin bira bardağı olsun veya küçük şatlar hazırlayacaksak yine vodka bardakları vardır. Yine şat bardakları vardır. Bunlar bizim baş parmağımızdan birazcık hallice büyük olan bardaklardır ve bunların içerken özellikle size etkisini hemen hissedemeyebilir fakat tükettikten sonra da sonradan etkisi ortaya çıkan durumlar yaratabilir. Birincisi malzemelerimizin temiz kullanılması, temizlenmesinde fayda var bir servis yapmadan önce. Bir diğer önemli nokta ise kullanacağımız malzemelerin özellikle tarife uygun bir şekilde ve oranlı bir şekilde kullanılması lazım. Çünkü en küçük bir tat farklılığı o amaca ulaşmamızı, o doğru tada ulaşmamızı engelleyecektir haliyle. Bir diğer nokta ise çok böyle abartıya kaçmadan yapacağımız kokteyli kullanabileceğimiz süsler olabilir. Örneğin nedir? Bir portakalı yuvarlak bir şekilde, çok da kalın olmayacak bir şekilde kesip onun bir kenarından bardağa yerleştirmek mesela olabilir veya bunun yanı sıra bazı böyle kokteyl süsleri vardır. Ne bileyim hani şemsiye olabilir ya da buna benzer işte pipet olabilir. Bu tarz küçük dokunuşlarla o kokteyli daha zenginleştirebilirsiniz. Bir de genel bir ibare vardır aslında. Soğuk başla ve soğuk bitir diye bir ilke vardır. Yani bütün malzemelerinizi işte alkol ekleyeceğiniz alkolü soğuk bir şekilde muhafaza edip onu ondan sonra soğuk bir şekilde servis edebilme adına süreci doğru yönetmeniz lazım. Ve örneğin doğrudan sıcak bir içeceğin içerisine katmamak ve her ikisini de eşit soğukluk düzeyinde servis edebilmeniz önemlidir. Bunlar genel kurallar. Bununla birlikte de tabii ki en sonunda da servisin gerçekten hani doğru bir şekilde masaya götürülüp ve kişinin sağ tarafından çok nazik bir şekilde servis edilmesi uygun olacaktır. Bu genel kurallar. Genel itibariyle bir kokteyl hazırlayacağımız zaman hazırlayacağımız kokteylde en çok kullanabileceğimiz malzemeler, örneğin ben size Bloody Mary anlatacağım, yani kanlı Mary. İsmi birazcık böyle işte Türkiye'nin şartlarında çivi çiviyi söker ibaresi vardır. Yani özellikle bir toplantıda veya bir eğlenceden çıktınız ve akşamdan kaldınız tabiri caizse. Sabah bunu tükettiğinizde sizin biraz daha dinç bir şekilde gününüzü devam etmenizi sağlayacaktır. Nedir peki Bloody Mary'nin sırrı? Bloody Mary şu şekilde yapılır arkadaşlar. Temel malzemeleri şu: domates suyu, çeşitli baharatlar, ama ben genelde karabiber kullanırım. Bir yarım kesilmiş limon. Bu limonu şöyle, tabii yarım kesilmiş derken bu ortadan ikiye kesilmiş anlamında değil. Yani süs olarak koymak adına eşit şekilde kenarlarından ince bir şekilde, yuvarlak bir şekilde kesilmiş bir limon olacaktır. 4 santilitre kadar vodka konabilir. Bunu da ölçümünü şöyle ben yapardım. Yine bir vodka bardağının yarısı kadar, birazcık da hani tadarak da gerçi biz genelde yapıyoruz ama bir vodka bardağının yarısı kadar koymak veya tamamı kadar koymak, bardağın büyüklüğüne göre ayarlamak yeterli olacaktır. Bu karışımı özellikle öncelikli olarak domates suyunu, ardından vodkayı ve ardından da karabiber veya istenildiği takdirde diğer birkaç baharat da konabilir. Fakat ben test ettiğimde en güzeli, yakışan baharatın karabiber olduğunu gözlemledim. Ve o şekilde gayet başarılı bir sonuç elde edebilirsiniz. Tabii üç temel aslında bardak tipi de var. Bir tanesi medium dediğimiz ortanca boyutta bir bardak. Bir tanesi small, daha küçük bir bardak söz konusu. Bir de daha grand, yani daha büyük bir bardak söz konusu ki mesela gidersin işte Starbucks gibi yerlerde de sipariş verdiğinizde sıcacık içecekleri farklı boyutlarda sipariş edebileceğinizi gözlemlemiş olursunuz haliyle. Böyle güzel bir içecektir bu arkadaşlar. Hani bununla birlikte yani daha çok böyle akşamdan kaldıysanız veya gün içerisinde de aslında hoş bir tat yaratır. Alkolsüz olarak da tüketilebilir bu ayrıca. Yani alkol koymanıza gerek yok. Her yaştan kişiye hitap edebilecek bir içecektir bu arkadaşlar. Bununla birlikte şimdi size vereceğim başka bir tarif ise Exotica diye bir içeceğimiz var. Bu muz şurubu ile birlikte yine vodkanın karışımından yapılan, üzerine bolca buz, bu buz bildiğiniz kalıplar şeklinde de hani hafif böyle karımsı şekilde yapılan ve daha sonra da bunun sallanması, kapağını da kapatacaksınız koyduğunuz o bardağın ve her iki tarafında da iki taraflı bardağın, aynı ölçüdeki bardağın iki elinizle çalkalayarak doğrudan yine çok güzel bir içecek elde edebileceğiniz bir kokteylden bahsediyoruz aslında. Tabii ki bu kokteyl de yine çok keyifli ve çok hoşumuza gidecek bir kokteyl olarak karşımıza çıkmakta. Temel olarak şu ilki hep bize gösterirlerdi. Eğer tatlı bir kokteyl sunacaksanız muhakkak yanında en azından bir yeşil zeytin verebilirsiniz. Veya tam tersi acı bir kokteyl sunacaksanız da örneğin hani çikolatayla destekleyebilirsiniz. Biliyorsunuz ki hani Martini gibi içeceklerde yine yanında işte zeytin verildiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Genel itibariyle hani temelde kokteyl hazırlama tekniklerinde özellikle erişilebilir kokteyl hazırlama noktasında belki kullandığınız bardak, o ölçü bardaklarına küçük braille ifadeler yapıştırarak da yine nereye kadar koyduğunuzu tespit etme şansınız var. Bununla birlikte belki bardağın içerisine zannediyorum böyle bir şey vardı, görmüştüm ben bir yerde, donanım ve içerisine adeta bir ateş ölçer cihazı gibi bir tane cihaz konuyor ve siz ne kadar doldurduysanız o seviyede size bilgi veren bir takım donanımlar da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bununla birlikte tabii bazı işte yemeklerin yanında da servis edilen yine kokteyllerimiz haliyle var. İşte Bloody Mary gibi kokteyller olsun. Bununla birlikte işte Bailey's var veya hani çeşitli buna benzer kokteyllerde işte bazı yemeklerin yanında verilebilir. Ama ben genelde kokteyllerin ayrıca tek tek tüketilmesi taraftarıyım. Şöyle bir kavram var, tropikal kokteyllerimiz söz konusu. Bu tropikal bahsedeceğim kokteyl şeklen alkollü olarak değil tabii ki. Şeklen özellikle farklı renkler içen işte kivi için yeşil, portakal suyu kısmı için portakal renginde ve elma suyu kısmı içinde birazcık daha böyle hafif kırmızıya çalan bir renk söz konusu. Görsel olarak da böyle hazırlanan kokteyller var ve katman katman bu kokteyllerin arkadaşlar yani özellikle görsellik kısmından yola çıkarak çok şık göründüğünü ve birbirine tadı birbirine aşama aşama tattığınızı söyleyebilirim. Bunu şöyle yapıyorlar. Kalıplar şeklinde her bir kokteyli yani her bir içeceği ayrı ayrı yuvarlak kalıplarda dolduruyorlar. Ve donduruyorlar. Bunu buzluğa atıyorlar. O attıkları yuvarlak şekilde attıkları kalınca silindir şeklindeki buzları sırayla koyuyorlar. Örneğin kiviyi en alta koyabilirler. Portakal suyunun donmuş halini en alta koyabilirler. Ve elma suyunun donmuş halini en üste koyabilirler şeklinde. Ve bunun yanında da yine güzel bir portakal yuvarlak bir portakal kesilmiş portakalla da servis edilebilir. Hatta onun içerisine biz minik bir maytap tarzı bir şey de koyardık. O da çok güzel bir görsel olabiliyor idi bu tarz kokteyllerde. Yani hani genel itibariyle hazırlayacağınız kokteyle temel dikkat etmeniz gereken tarif olmakta arkadaşlar. Benim size paylaşacağım bu şekilde Elif'in anlatacağı diğer kokteyl çeşitlerinden. Özellikle onlar da çok keyiflidir. Şimdi mikrofonu bırakacağım. Sormak istediğiniz bir şey varsa onları yanıtlamaktan mutluluk duyarım.
Ben bir şey sorabilir miyim? Bugün şimdi biraz içecek yapımı deyince ben de bir şeyler okudum. Çok bu konuda bilgi sahibi değilim ama mesela bu katmanlı içecekler ilgimi çekti. Az önce söylediğin işte buz kalıplarına koyarak farklı renklerde, farklı görünüşlerde içecekleri birbirine karıştırmadan koymanın bir yolunu okumuştum ki bu aslında buz çok erişilebilirmiş. Onu soracaktım, bir fikrin var mı diye. Bardağın ağzına çay kaşığını ters gelecek şekilde, yani çay kaşığının içi değil de dış kısmı, poposu yukarı gelecek şekilde bardağın ağzına koyun ve çok yavaş bir biçimde ikinci katı ve üçüncü katı, en alttaki katı koyun. Üzerine de işte çay kaşığının üzerinden akıtacak şekilde ve çok yavaş bir biçimde akıtırsanız birbirine karışmaz gibi bir ifade okumuştum. Bu körcül olarak yapılabilir mi bilmiyordum ama bu söylediğin yöntem çok erişilebilir bir yöntem gibi görünüyor.
Öyle oluyor. Bir de bir madde var benim bildiğim. Onu koyunca da yani dondurmak, çünkü pipet koyuyorsun. En alttakinden başlıyorsun içmeye. Ben görürken ben biliyorum. Bir şeyde bunlar yoğunluğuna göre katman katman ve o şey oluyor. Yani tatları birbirlerine karışmıyorlar. Ama bir şey koyuyorlar da şu an aklıma gelmiyor.
Kokteylleri okurken daha çok şeye rastladım. Yani bu sanki lezzeti zenginleştirmek için yapılmış veya işte şeyi, görüntüyü zenginleştirilmek için pek çoğu bulunmuş gibi. Gerçi bazıları alkol yasaklarının da alkol alındığını gizlemek için yapılan şeyler de gördüm. İçecekler de gördüm ama mesela Long Island Iced Tea diye bir içecek gördüm. O işte İngiltere'de bir dönem alkol yasaklanmış ve işte buzlu çay gibi görünebilmesi için bir içecek yapmışlar falan. Genellikle bu zenginleştirmek için yapılmış ve asıl mantığı şey gibi duruyor. Çeşitli meyvelerle çeşitli alkolleri ve işte bazı durumlarda baharatları karıştırarak daha zengin ve estetik bir içecek sağlamak. Ve genellikle kokteyller en çok da parti işi içecekler gibi. Yani böyle oturup dururken kokteyl hazırlamıyorsunuz da hani, çünkü birçok şey kullanıyorsunuz, pek çok malzeme kullanıyorsunuz. Sanki böyle işte 6-7 kişilik ya da işte ne bileyim hani sayısı sizin bilebileceğiniz sayılarda arkadaş grupları için planlanmış şeyler gibi görünüyor. Evde hazırlayacaksak tabii ki yani dışarıda bunları sipariş etmemiz de mümkün. Şeyden bahsedildiğini gördüm sıklıkla. Limon katıldığı zaman genellikle bunların limon değil de yeşil limon yani şey misket limon, diye farklı isimlerle bulmak mümkün. Bunlar kullanılıyor ve şeker dendiğinde bir kokteyl karışımına şeker katılması istendiğinde genellikle esmer şeker kullanıldığını gördüm. Belki bir not olarak işe yarayabilir. Bunun dışında zaten işte Sarper bize anlattı alkolle ilgili. Ben şey kokteyllerle ilgili. Ya dediğim gibi internette bulmak mümkün. Eğer isterseniz bu şey bir alan. Burada tarifini vermiş bile olsak çok Sarper'in dediği gibi ölçüleri tutturmak gerekli sanırım. Çünkü şeylerde tariflerde genellikle işte 2 santilitre rom, işte 5 santilitre kahve likörü gibi işte şeyler tarifler okudum. Ve bunlarla ilgili de hatta çok hiç anlamadığım bir konu olduğu için bana yabancı geldiği için bilmiyorum ama özellikle bazı içeceklerde özellikle bazı markalar önerilmiş işte şey demiş mesela Kahlo gibi bir şey, kahve likörünü bir yerde önermiş. İşte bir başkasında Cointreau gibi bir portakal likörünü önermiş falan gibi. Her içecek için önerdikleri alkol türünün de özel markasının modelini belirtmişler. Eğer bu konuya ilgi duyuyorsanız bunun üzerine biraz okumak ya da işte ne bileyim şey çok yapıyorum galiba ama çok hakim olmadığım bir konu olduğu için herhalde. Gerçekten ilgimizi çeken bir konuysa internetten tarifleri bulmak ve pek çok konuda bilgi edinmek de mümkün. Ben de böyle alkolden bahsetmişken ben de alkolün etkilerini azaltmak üzere birkaç şey okudum. Kendim de hep yapmayı istemişimdir ama hiç fırsatını bulup da neye benziyormuş diye hiç yapıp içmediğim şeyler ama hep tadlarını merak ettiğim içecekler. Detoks içeceklerinden bahsetmek istedim. Bunlar da genellikle vücuttaki fazla toksiklerin işte stresin doğurduğu gerginliğin ya da işte hareketsizliğin getirdiği yavaş metabolizmanın etkilerini, olumsuz etkilerini azaltmak üzere genellikle kullanılan içecekler. Bunları böyle 3 günlük, 5 günlük, 1 haftalık kürler halinde öneriyorlar ama ya o konuda çok bir şey söyleyemeyeceğim tabii ama sağlıklı olduğunu, hatta lezzetli de olduğunu düşündüğüm birkaç içecek tarifi okudum. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Detoks içecekleri dediğim gibi işte vücuttaki bazı olumsuz etkilerden kurtulmak üzere günde 1, 2, 3 bardak tükettiğimiz aslında bu 1-2-3 dedim yani 1 öğün, 2 öğün, 3 öğün şeklinde tükettiğimiz ve genellikle taze yapıp tükettiğimiz içecekler genellikle içeriklerinde salatalık çeyrek ya da bir yarım salatalık bir bütün salatalık değil havuç, yeşil elma portakal taze zencefil kıyılmış taze zencefil ya da istediğiniz diğer tatlandırıcı işte portakal limon, greyfurt gibi daha çok yani salatalık hariç ama daha çok kışı andıran içecekler bunlar. Genel olarak da temelde şunların yapıldığını gördüm. Meyveleri, affedersiniz, meyveleri, sebzeleri çoğu kez soymadan küp küp doğrayıp çekirdeklerini çıkarıp küp küp doğrayıp blenderdan geçirip bu taneli karışımı içmek üzerine kurulmuşlar. Çoğunun günde en az 2 kere içilmesi öneriliyor ve çoğunun da ya dediğim gibi bu konuda çok hakim olduğumu iddia edemeyeceğim için bu bilgileri internetten okudum. Çok şey biliyormuşum gibi davranamayacağım. Sadece bir ışık tutması, merak uyandırması, ışık yakması amacıyla anlatıyorum aslında. Temelinde küçük küçük parçalara bölüp doğrayıp blenderdan geçirip o taneli suyu içmemiz öneriliyor. ve taze içmemiz, taze tüketmemiz öneriliyor. Benim bulduğum şeyler bunlar, detoks içecekleriyle ilgili. Eğer soracağınız bir şey varsa, çünkü dediğim gibi okudum, hakkında bir şeyler okudum ama aklıma geliveren şeyler bunlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplayabileceğimi tahmin ediyorum. Ya da sizin yaptığınız alkollü, alkolsüz herhangi bir karışım içecek var mıdır önerebileceğiniz? O da bir katkı olabilir. Mesela geçen sene Engel Station'ı saatlerde anlatmışım, sıcak şarap tarifi. Sıcak şaraptan da bahsedebilirim eğer isterseniz. Sıcak şarap adı şarap olmakla birlikte aslında birazcık kış içeceği, sıcak tüketilen ve o alkolünü büyük oranda kaybetmiş bir içecek. Yani çok da alkollü içecek sınıfında değerlendirilemeyecek bir içecek. Daha çok böyle bir sosyal etkinlik gibi planlanan, yine işte soğuk kış günlerinde arkadaşlar sıcak şarap yapalım, bir şey olsun muhabbeti olabilecek bir içecek. Bu da çok fazla tarifi olan, çok fazla yapıldığı yere göre tarifi değişen bir içecek türü. Genellikle meyveler, kırmızı şarap, yani en çok kırmızı şaraptan söz ediyor. Beyaz şaraplı tariflerde okumuşluğum var ama en çok kırmızı şarapla yapılıyor. Özel bir şarap öneren çok yok. Ve baharatlarla yapılan bir içecek türü. Nasıl yapıyoruz? Meyvelerden daha çok elma, ayva, kış meyvelerinden bahsediyorum. Elma, ayva, portakal gibi içeceklerden söz ediliyor. Ama böyle bazı tariflerde okudum, üzüm, incir falan gibi meyveler de var. Kullanmak mümkün. Artık bu sanırım kişinin lezzet damak zevkine kalmış bir şey gibi görünüyor. Ya da işte o yörede yetişen. Çünkü sıcak şarap çok geniş bir coğrafyası olan bir içecek de aynı zamanda. İşte o yörenin en sık kullanılan meyveleri ve baharatlarının da daha çok rolü olduğunu düşündüğüm bir içecek. Nasıl yapıyoruz? Genellikle şöyle, meyveleri iri parçalara bölüp, çok küçük parçalara bölmemiz gerekmiyor. Çünkü bunları servis etmiyoruz. Edeceksek de istiyorsanız yine küçük parçalara bölebiliriz ama servisinde genellikle sunumunda genellikle meyve parçaları kullanılmıyor. Genellikle bir tencereye, bildiğimiz tencereye meyveleri iri parçalar halinde çekirdeklerini çıkarıp istersek kabuklarını soyabiliriz ama kabuklarını soymanın çok bir anlamı yok. Çünkü çoğu meyvenin bu bahsettiğim elma, ayva gibi meyvenin kabukları gayet lezzet verecek kabuklar. İri parçalar halinde bölüp tencereye koyuyoruz. İstediğimiz miktar, ki bu çok büyük miktarlar değil, hani işte sadece şeyi kıracak kadar, işte bir tatlı kaşığı gibi. Daha tatlı isteyenler için bir çorba kaşığı gibi bir şeker. Genellikle esmer şeker öneriliyor. Esmer şekerin de daha kristal şekerden daha, yani beyaz şekerden daha doğal olduğu iddia ediliyor. Tabii biz yine de bunu marketlerden alacağımız için ne kadar doğal olacağı da bir muamma tabii ki. Ve genellikle bir su bardağı ya da yarım su bardağı gibi bir su koyuyoruz. Bunları kaynatıyoruz ocakta. Aynı zamanda baharatlarımız da tabii, bir çubuk tarçın olabilir, çubuk vanilya olabilir. İşte istenirse tane karabiber olabilir. Mümkün olduğunca toz baharattan kaçınıyoruz tabii. Yani baharatlardan kastım bu türlü baharatlar. Zencefil olabilir. Ama mümkün olduğunca toz baharatlardan kaçınırsak şeyin, şarabın içimini kolaylaştıracaktır. Çünkü toz baharatları süzemeyeceğiz. Ama tanecik olarak, tortu olarak ağzımıza gelecektir ve içimi zorlaştıracaktır. O yüzden mümkün olduğunca iri taneli baharat seçmemiz ya da toz olmayan baharatları seçmemiz iyi olur. Zencefil, tarçın çubuğu, vanilya çubuğu gibi baharatlar kullanabiliriz, ki bunlar da karanfil yine. Bunlar da genellikle yoğun tadları olan baharatlar olduğu için mümkünse çok fazla, işte bir tane tarçın çubuğu, iki tane tarçın çubuğu ya da ne bileyim işte 4-5 tane karanfil. İşte ne bileyim yine bir 7-8 tane koyacaksanız tane karabiber gibi miktarlar ya da işte ne bileyim bir boyundaki bir zencefilin yarısı kadar yani yarım ceviz boyundaki bir zencefil kadar. Çünkü zencefil de çok baskıntıda olan bir baharat, bitki. Tencerede kaynatıyoruz ve daha sonra iyice altını kısıyoruz. Mümkünse ocağın en küçük o kahve yapılan en küçük gözünün de kısığını alarak ocağı açıyoruz ve şarabı ekliyoruz. Ve şarabı çok yavaş yavaş bu en düşük ısıda ısınmasını bekliyoruz. Ve kaynamadan kapatmamız gerekiyor. Yani 100 dereceye gelmemiş olması gerekiyor. Çünkü 70 dereceden itibaren alkol uçmaya başlıyor. Tabii ki bu çok alkollü bir içecek kapsamında olmasa da şarabın bütün alkolünün uçup gitmesini ve geriye sirke kıvamında bir şey kalmasını da istemeyeceğimiz için yaklaşık bir 70-80 derece kıvamında, işte 85 derece gibi. Yani bunu da nasıl anlayabiliriz? Buralarda bırakmamız lazım. Nasıl anlayabiliriz? Kaynamaya başlarken, yani aslında ısı artarken, kaynama derecesine yaklaşırken şeyin sesi değişir. İlk başta suyun sesi, yani tencerenin sesi değişir. İlk başta sadece yanan ocağın sesini duyuyoruz ama bir süre sonra bir harıltı, hırıltı başlar. Ve daha sonra biz kaynayan suyun sesini ya da işte sıvının içinde kaynayan sebzelerin, meyvelerin, parçacıkların sesini duymaya başlıyoruz. Ama bu kaynama sesi önce dediğim gibi bir hırıltı gibi, işte bir hava akımı gibi bir ses duyarız. Bu sesi duyduğumuz zaman artık kapatabiliriz demektir. Biraz daha da işte içebileceğimiz bir kıvama getirdikten sonra doğrudan tencereden genellikle seramik kaplara konması önerilmiş şarabın. Çünkü yani dediğimiz gibi bu biraz alkollü içecek kıvamında değil. Hani kadehler, cam işte şey bardakları, alkol bardaklarından daha çok işte seramik kupalar, daha kışı hatırlatan, hatta dışarıda bazı yerlerde seramik kadehlere konduğunu da gördüm. Bu türlü kaplarda doğrudan şeyle mümkün olduğunca tanelerini koymadan servis ederek tüketebiliriz. Benim anlatabileceklerim bu kadar. Eğer varsa sorularınızı alalım. Dediğim gibi sizin vereceğiniz tarifler varsa, sizin kullandığınız alkollü ya da alkolsüz içecek karışımları varsa ya da erişilebilir kendi yöntemleriniz varsa onları alalım. Ve daha sonra toparlayıp bitirelim istiyorum.
Ben çilek reçeli değil de çilek kompostosu yapıyordum. Ondan bahsedebilirim isterseniz.
Aa, memnun oluruz.
Şimdi çilekleri işte ayıkladıktan sonra yıkıyorsun bol suyla. Ondan sonra tencereye koyuyorsun. Üzerine şeker ekliyorsun. Mesela ya o şeker oranı kişiden kişiye değişir. Hani oranı siz kendi zevkinize göre belirleyebilirsiniz. Bir su bardağı ya da iki su bardağı mesela bir kilo çileğe. İki su bardağı şeker de koyabilirsiniz. Bir su bardağı şeker de. Onu bekletiyorsun. O birkaç saat bekledikten sonra böyle sulanmaya başlıyor zaten. Ondan sonra su ekliyorsun üzerine. Baya böyle tencereyi tam doldurmuyorsun ama yarısını geçecek kadar su ekliyorsun. Onu kaynatıyorsun. Kaynattıktan sonra süzüyorsun bunu. Süzdükten sonra soğuması için bekletiyorsun. İşte hatta buzdolabına koyup böyle daha soğuk bir şekilde servis yapabiliyorsunuz. Çok da güzel oluyor. Çilek sevenler için tabii ki.
Sanırım aynısını ayvayla, vişneyle, işte üzüm kayısıyla da yapmak mümkün olsa gerek diye düşünüyorum. Diğer kompostoları
Aynen.
yapmanın da bundan çok farkı olmadığını düşünüyorum. Biz sıklıkla vişne yapıyorduk elimizde vişne olduğu zamanlarda. Gerçi onu bekletmeden, şekerde bekletmeden doğrudan şeker, su ve şekeri en son hatta su ve vişneyi kaynatıp en son şeyine kaynadıktan sonra şekeri de ekleyip daha sonra soğutup soğuk olarak içi tüketiyorduk. Zaten tanelerini de tüketiyorduk ayrıca. Yani genel olarak aslında Meyveleri bu şekilde de tüketmek, kaynatarak şekerli. Hatta içine tarçın çubuğu atabilirsiniz. Birden fazla meyveyi aynı anda tencereye koyup karışımlar elde edebilirsiniz. Mesela erik gibi meyveleri iyice kaynatıp daha sonra o eriyen posasını da blenderdan geçirebilirsiniz ya da işte süzgeçten geçirip daha yoğun bir içecek şekilde. Evet, bunlar daha çok yaz içecekleri. Özellikle dolapta bekletilip de hatta daha yoğun yapıp daha az suyla daha yoğun yapıp daha sonra dolaptan çıkarıp da soğukken yani konsantre bir biçimde yapıp soğukken suyla, soğuk suyla ve şekerle karıştırıp tüketmek de mümkün bu içecekleri. Konsantre yaptığımız zaman şeker eklenen yapıyoruz ki daha uzun süre dayanabilsin. Çünkü şekerli olan içecekler çok daha çabuk bozuluyor. Şekerleri kristalleşiyor ve artık eski lezzetini ve görünümünü kaybediyor. O yüzden eğer konsantre olarak yapacaksak, daha az suyla ve daha yoğun bir biçimde yapacaksak, uzun süre dayanmasını istiyorsak, şekerini içerken, hazırlarken eklemek üzere hazırlarsak iyi olur. Bu meyveleri aslında bu türlü içecekleri şey de yapmamız mümkün. Yani mesela evde biraz meyvemiz var, işte bozulmaya yüz tutmuş. Yani tabağa koyup yiyemeyiz. Ama hala atabileceğimiz kadar çürümemiş de, ya yani çürümemiş daha doğrusu, yumuşamış mesela. Görünümünü kaybetmiş ama lezzetleri yerinde, bozuk değil. Bu türlü meyveleri değerlendirmek için de kullanmak mümkün. Yani hem vitamininden ve lezzetinden geri kalmamış oluyoruz, hem de boşu boşuna aldığımız meyveleri de çöpe atmamış oluyoruz. Aslında bu bakımdan da yararlı olabilir. Mesela böyle durumlarda bu şey için, bu durum için muzu da değerlendirebiliriz. İşte yumuşamış, çok tercih etmiyorsak o şekilde tüketmeyi süte karıştırıp işte içine biraz kakao ve şeker ekleyip ya da bal ekleyip neyi seviyorsak, hatta sevenler için birazcık Nescafe ekleyip sütle blenderdan geçirip de tüketebiliriz. Böylelikle muzlu süt elde etmiş oluruz. Hatta çocukları olan insanlar için de aynı zamanda besleyici bir içecek olmuş olur. Ben de çok severim muzlu sütü. Bu şekilde de tüketmemiz mümkün. Tabii illa muzlu süt içmek için muzlarımızın bozulmasını beklememize de gerek yok. Peki arkadaşlar, anladığım kadarıyla sorusu olan yok. Son bir kez daha soruyorum. İçeceklerle ilgili sorusu olan ya da kendisi bir deneyim paylaşmak isteyen arkadaşım var mıdır? Bu yok olduğu anlamına geliyor sanırım. O zaman teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için. Kendisi burada olmasa da Sarper'e ve oturumu yönettiği için Fahrettin Sadıç'a teşekkür ederim. Ve sizlerin de katkılarınızdan dolayı teşekkürler. Umarım bir sonraki eğitimde de yine bir arada oluruz.